Kilise tarihinde Elçi Pavlus'un yaşam öyküsü çok ilginçtir. Birinci yüzyıldan günümüze kadar İncil'in bir parçası olan Pavlus'un yazıları, insanlara bereket olmuş, tanrı bilim sorulara yanıt vermiş ve inanlılar topluluğuna girmeye çalışan birçok yanlış ve sahte öğretilere karşı inanlıları uyarmış, onlara yol göstermiştir. Pavlus'un vahiy yoluyla kaleme aldığı 13 mektubu vardır. Bu 13 mektuptan 4 tanesini Pavlus cezaevinden yazdı. Bu nedenle bu mektuplara cezaevi mektupları deniyor. Yorumunu yaptığımız Efeslilere mektup bunlardan biridir. Pavlus bu mektubu Roma'da cezaevindeyken istedan sonra 62 yılı dolayında kaleme aldı. Efes, Anadolu'nun ve büyük bir olasılıkla Roma İmparatorluğu'nun doğu bölümünün en önemli kentiydi. Şehir, İsa'dan önce 2000 yılında Hititliler tarafından kurulmuştu. İsa'dan önce 1000 yılında Yunanlılar gelene kadar bir doğu, bir Asya kentiydi. Burada doğu ve batının bir karışımı bulunuyordu. 2500 yıl süren uzun zaman boyunca Efes dünyanın en önemli kentlerinden biriydi. Pavlus Efes'te çok etkin bir hizmet başlattı. 2 yıl boyunca Tiranus okulunda konuştu ve iyi haber Anadolu'nun her merkezini etkiledi. Sonunda Asya ilinde yaşayan herkes Rabbin sözünü işitti ve birçok kişi iman etti. Efeslilere mektup, inanlılar topluluğunu Tanrı'nın bir şaheseri, eski antlaşmada açıklanmamış bir sır olarak açıklar. Elle yapılan herhangi bir tapınaktan çok daha harikadır. İçlerinde kutsal ruhun yaşadığı diri taşlardan yani inanlılardan yapılmıştır. Efesliler, İncil'in Alp dağları, kutsal kitaptaki gerçeklerin en yüksek noktası, kutsal kitabın vahiy edilişinin doruğu olarak da kabul edilir. Efesliler mektubu 6 bölümden oluşmaktadır. İlk 3 bölümü kilisenin göksel çağrısı hakkındadır ve doktrinseldir. Son 3 bölümü kilisenin yeryüzündeki davranışları hakkındadır ve çok pratiktir. Birinci bölümde kilise bir beden olarak resmedilir. İkinci bölümde kilise bir tapınaktır. Üçüncü bölümde kilise bir gizdir. Pratik bölüme geldiğimizde dördüncü bölümde kilise yeni bir yaratıktır, yeni bir adamdır ve dünyada yeni insana yaraşan bir şekilde yaşaması gerekiyor. Beşinci bölüm kilisenin bir gelin olduğunu betimler. Günümüzde kilise gelin değil, Pavlus 2. Korintoslular 11-12'de sizleri Mesih'e sunmak üzere nişanladım demiştir. Ve bir gün kilise Rabbin gelini olacaktır. Altıncı bölümde ise inanlıların ruhsal savaşları ele alınmaktadır. Şimdi yorumunu yaptığımız Efeslilere mektubunun yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. Programımızda değerli dinleyicilerimiz, Efesoslara Mektup 2. bölüm 17-23. ayetler arasına bakacağız. Burada inanlılar topluluğunun konumu, yani inanlılar topluluğunun Mesih'in bedeni olduğu vurgulanıyor ve aynı zamanda inanlılar topluluğunun kuruluşundaki anlam bize aktarılıyor. Bir kimse İsa Mesih'e geldiği zaman sadece bir bedene getirilmekle kalmıyor, aynı zamanda Tanrı'nın önünde herkesle eşit bir şekilde duran bir konuma getiriliyor. Sen Mesih'e iman etmişsen dostum, ben seninle ve sen de benimle Tanrı önünde aynı konumda eşit bir şekilde duruyoruz. Ne ben senden üstünüm, ne de sen benden üstünsün. Sen Mesih'e iman etmiş biriysen, hiç fark etmez kim olursan ol, bir gün birlikte sonsuzlukta yaşamaya başlayacağız. Böyle olacağına göre, yeryüzündeyken birbirimizle evet paydaşlık yapmamız ne kadar yerinde ve gereklidir değil mi? Bu parçada yapılan karşılaştırma Yahudi ile uluslar arasındadır. bu iki grup arasındaki barışı ve esenliği sağlayan İsa Mesih'tir. Tanrı'nın barıştırma işi tamamlanmıştır. Ona gelmeye hazırsan o seni kabul etmeye hazırdır. İşte Tanrı'nın sözünde bize verilen mesaj budur. Tanrı ile barışın. Onunla barışırsan yeni bir beden içerisine alınacaksın. Bu beden insan bedeni değil, inanlılardan oluşan Mesih'in bedenidir dostum. Bu beden içinde hangi ulustan ya da ırktan olduğun hiç fark etmez. Kim olursan ol, cildinin rengi ne olursa olsun fark etmez. Hepimiz yepyeni bir insan olduk, barış içerisinde yaşayabiliriz. Bu pasajda Mesih'in muhteşem kişiliği vurgulanmaktadır. Çarmıhtaki ölümüyle sadece barış ve esenlik sağlamakla kalmadı. Aynı zamanda ona iman edenler, güvenlerini ona bağlayanlar yine onda yeni insan olurlar. Önceleri Tanrı Yahudileri uluslardan ayrı tutmakla bir fark yarattı. Bundan dolayı Yahudi zamanla ruhsal gurura kapıldı. Bu da sonuçta Yahudi ile uluslar arasında kin, nefrete ve sürtüşmeye yol açtı. Halen de devam etmektedir bu. Bir Yahudi ile Yahudi olmayan birisi Mesih'te oldukları zaman aralarında barış vardır. Tam bir barış vardır. Bu barış sadece yeni konumlarından dolayı değildir. Başka bir şey daha oldu. Yeni bir yaratık ortaya çıktı. Paulus buna yeni insan diyor. Paulus'un Korintos'taki topluluğa Yahudilerin, Greklerin ya da Tanrı topluluğunun tökezlenip düşmesine neden olmayın diye yazmasının nedeni budur. İşte Tanrı topluluğu bu yeni insandır. Burada Yahudi olmayanlar Yahudilerin konumuna getirilmedi. Hayır, Tanrı her ikisini de daha yüksek bir konuma getirmiştir. Ben insanların evrensel kardeşliğine ve Tanrı'nın evrensel babalığına inanmıyorum. Tabii. Adem'in soyundan geldiğimiz için Adem'in oğullarıyız. Adem'de kardeşleriz. Tanrı bizleri yaratmıştır. Bu anlamda evet. Adem'in soyu yani insanlık alemi günahlıdır ve yok olmaya gitmektedir. Oysa Tanrı'nın amaçladığı kardeşlik sonsuzdur. Mesih'e iman edenler cennet yaşamına kavuşurlar ve böyleleri işte Tanrı'nın amaçladığı kardeşliğe girerler. Başka açıdan bakılırsa uluslar Yahudi'nin konumuna yükseltildi demektense Yahudi uluslardan gelenlerin seviyesine indirildi. Çünkü hem Yahudi hem de uluslar günah içindeler. Aslında günah açısından baktığımız zaman hepimiz günah kardeşleriyiz. Yani kardeşlikten söz edilecekse Adem'in günahlı çocukları olarak kardeşleriz. Paulus, şimdi ne diyelim? Biz Yahudiler diğer uluslardan üstün müyüz? Kesinlikle hayır diyor. Biz daha önce ister Yahudi ister Grek olsun herkesi günahın buyruğunda olmakla suçladık. Hepimiz bu durumdaydık. Burada söz edilen esenlik barış Yahudi ile uluslar arasında sağlanan esenliktir, barıştır. Yahudi olsun ya da uluslardan olsun bir kişi Mesih'in çarmıhına geldiği zaman, ona iman ettiği zaman yeni bir yaratık olur. Mesih'in bedeni kutsal ruhun tapınağı niteliğinde yeni insan olurlar. Musa'nın zamanında kullanılan buluşma çadırından sonra eski antlaşmada tapınma yeri olarak bir tapınak görülebilir. Tapınağın bölmeleri vardı. Kahinler ayrı, Yahudi ayrı, kadınlar ayrı ve uluslar ayrıydı. Mesih ölümü aracılığıyla değerli dostum perdeyi kaldırdı. Ve yol yani dış avlu gerçek kutsal yer ve yaşam en kutsal yer oldu. Şimdi bizler Mesih aracılığıyla gelir ve direkt olarak Baba Tanrı'nın huzuruna çıkabiliriz. Ona gelenler yani İsa Mesih'e iman edenler bölmelerin oluşturduğu küçük kutularından çıkartılıp Mesih'teki konumlarına yerleştirilirler. Evet, Mesih'e gelenler içinde bölmelerin olmadığı tapınağa konulmuşlardır. Çarmıh bölmeleri yok eder, ayrılığı kaldırır. Müjde hem uzakta olan uluslara hem de yakın olan Yahudilere bildirildi. Burada harika bir resim görüyoruz. İkinci bölüm 18. ayette şöyle diyor Paulus, her ikimizin de Mesih aracılığıyla tek ruh bağlılığında babanın katına kabul edilmeye yetkimiz vardır. Bu kısa bir ayettir ama yapısında, anlamında büyüktür. Küçük bir atom gibidir değerli dostum. İçinde üçlü birliği görebiliriz. Mesih aracılığıyla tek ruh, bu kutsal ruhtur, babanın bu tanrıdır katında kabul edilmeye yetkimiz vardır, diyor. Çarmıhın dibinde hem Yahudi hem de uluslar aynı konumdadırlar. Bununla birlikte Mesih aracılığıyla her ikisi de aynı derecede Tanrı'ya ulaşabiliyor. Bu ayrıcalık değerli dostum, kendi başına değeri ölçülemez aşamada harikadır. Paulus, Romalılar 5. bölümde imanla aklanmanın herkese açık bir yarar olduğunu açıkça bildirir. İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın huzuruna çıkabiliriz ve bu harika bir şeydir. Bu demek değildir ki küstahça Tanrı huzuruna girebiliriz. Hayır, bize Baba Tanrı tarafından İsa Mesih aracılığıyla sağlanan bir ayrıcalıktır bu. Herhangi bir imanlı, diğer imanlı kadar bu ayrıcalığa sahiptir. İstediği zaman Mesih'in kanı sayesinde Mesih aracılığıyla Tanrı'nın huzuruna yaklaşabilir. Eşimin bel sorunuyla uğraşırken neden bazı özel kişileri seçip de eşim için dua etmelerini istemediğimi sormuşlardı. Dua etmeler için neden herkesten rica ettim? Bunu yaptım çünkü her inanlının Mesih aracılığıyla kainlik yetkisine sahip olduklarına inanıyorum da ondan. Yani başka insanlarda özel yetki yoktur. Her imanlı Tanrı'nın önünde birdir. Her inanlının Mesih aracılığıyla kainlik yetkisine sahip olduklarına inanıyorum. Demek istediğim şu değerli dostum. Her imanlı duada ve tapınmada Tanrı'ya yaklaşabilir. Dua ve tapınmada kimsenin özel bir yeri yoktur. Her imanlı Mesih aracılığıyla aynı yetkiye ve güce sahiptir. Her inanlı kutsal Tanrı önünde durabilir. Peki kendisinde özel şifa mefibesi olduğunu iddia edenlere ne diyeceğiz? Kısacası buna inanmayın. Sen eğer Mesih imanlısıysan Tanrı'nın çocuğusun kardeşim. Tanrı'nın çocuğusun. Hiç çekinmeden, korkmadan Baba Tanrı önünde durabilir, onunla konuşabilirsin. Tanrı her çocuğunun sesini duyar. Tanrı bir çocuğunu diğerinden daha üstün tutmaz ya da torpil geçmez. Tanrı her çocuğunun sesini duyar, her çocuğunu aynı oranda sever. Tanrı önünde daha kaliteli çocuk yoktur. Her inanlı Tanrı'ya değerlidir ve Tanrı onların sesini duyar ve ne doğruysa onu yapar. Bu harika değil mi dostum? Eğer Mesih'e iman ettiysen, kim olursan ol, senin konumun işte budur. Sen Tanrı'nın çocuğusun kardeşim. Öyleyse bundan böyle yabancı ve uyruksuz değilsiniz. Tam tersine kutsal yaşamlıların yurttaşları, Tanrı'nın ev halkısınız. Haberciler ve peygamberler temeli üzerine kurulmuş yapısınız. Köşe taşı Mesih İsa'nın kendisidir. Bu da Efesoslar 2, 19-20. Ayetlerdir. Paulus, uluslardan gelme imanlılara hatırlatıyor. Onlar bir zamanlar Tanrı'ya yabancı, garip ve ondan uzaktılar ama şimdi konumları çok daha iyidir. Artık Tanrı'ya yabancı değiller. Şimdi tüm kutsallar ile birlikte aynı yurttaşlık haklarına sahiptirler. Burada söz edilen kutsallar eski antlaşmadaki imanlılar değil, yeni antlaşma imanlılarıdır. Bu imanlılarla aynı seviyede yurttaşlık hakkına sahiptirler. Ev halkına aittirler. Köleler olarak değil, ailenin üyeleri niteliğinde ev halkının bir parçasıdırlar. Uluslardan gelen imanlılar da şimdi Rabbin çocuklarıdır. Yavrularım, size yazıyorum çünkü Mesih'in adı uğruna günahlarınız bağışlandı diye okuyoruz İncil'de 1. Yuhanna mektubunda. Küçük çocuklarız, yavrularız. Yepyeni bir ilişkidir bu dostum. Eski antlaşmada görülmeyen bir ilişkidir. Eski antlaşma için yabancı olan bir ilişki. Tanrı'nın kalbine göre bir adam olan Davut'tan bile 2. Samuel 7-8'de kulum Davut olarak söz edilir. Ve Tanrı'nın Musa peygamber için kullandığı söz de Sayılar 12:7'de kulumdur. Bu yurttaşlık İsrail'de ya da Yeruşalim'de değildir. Hayır, bu göktedir. Oysa bizim vatanımız göklerdedir diyor Pavlos Filipililer 3.20'de. Evet, bizim vatanımız göklerdedir ve oradan kurtarıcı olan Rab İsa Mesih'i bekliyoruz. Biz şimdi aynı seviyede yurttaşlarız. Şu anda cennete aitiz dostum. Çünkü bizler Tanrı'nın çocuklarıyız. Bizler elçilerle peygamberlerden oluşan temel üzerine bina edildik. Bu çok önemlidir. Dikkat edelim, burada elçiler ve peygamberler temel değildir. Hayır, bunlar sadece temeli atanlardır. İlkel kilise Tanrı bilim doktrinlerini elçilerin öğretileri üzerine kurmuştu. Habercilerin İşleri 2.42'de okuyoruz ki, bunlar kendilerini elçilerin öğretişine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar. Hem de sürekli olarak. 20. ayette peygamberlerin kimliği hakkında çok şey yazılmıştır. Eski antlaşma peygamberi miydiler yoksa yeni antlaşma peygamberleri mi? Peygamberlerin elçilerle aynı kategoriye sokulması bunların yeni antlaşma peygamberleri olduklarını gösteriyor gibi. Sanırım 3. bölüme geldiğimizde bunun onaylandığını göreceğiz. Köşe taşı Mesih İsa'nın kendisidir sözü kilisenin üzerine kurulduğu kayanın Mesih olduğunu gösteriyor. Pavlus bunu çok açık bir şekilde bildiriyor. Çünkü diyor, hiç kimse atılan temelden yani İsa Mesih'ten başka bir temel atamaz. Petrus ise bu aynı gerçeği kutsal ruhtan aldığı esinle şöyle ifade etti. Çünkü kutsal yazıda şöyle deniyor. İşte Siyon'da bir taş. Seçkin, değerli bir köşe taşı koyuyorum. Ona iman eden hiçbir zaman utandırılmayacak. İman eden sizler için bu taş değerlidir. Ama imansızlar için yapıcıların reddettiği taş işte köşenin baş taşı, sürçme taşı ve tökezleme kayası oldu. İmansızlar Tanrı'nın sözünü dinlemedikleri için sürçerler. Nitekim sürçmek üzere belirlenmişlerdir diyor 1 Petrus 2:6-8'de. Burada dikkat edilmesi gereken Petrus'un İsa'nın köşenin baş taşı olduğunu söylemesidir. Bu yüzden Petrus, Rabbin ben de sana şunu söyleyeyim. Sen Petrus'sun ve ben topluluğumu bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek dediğinde ne demek istediğini anlamıştı. İsa kendisinden söz etmektedir. Kilisenin üzerine bina edildiği kaya İsa Mesih'in ta kendisidir. Elçiler ve peygamberler temeli attılar ve Mesih köşenin baş taşı kayadır. 21 ve 22. ayetlerde şöyle okuyoruz. Onda tüm yapı uyumunu bulmuş durumda. Rab bağlılığında kutsal bir tapınak oluşturmak üzere gelişiyor. Mesih bağlılığında sizler de ruh aracılığıyla Tanrı'nın konutu olmakta, hep bir arada bir yapı gibi kurulmaktasınız. Eski antlaşmadaki tapınak ile neden kıyaslandığı açıkça görülebilir ama bu kıyaslamada bir benzerlik ifade edilirken aynı zamanda farklar da belirtilmektedir. Yeruşalim'deki tapınakta birkaç bina vardı ama Pavlus burada çeşitli binalardan söz etmiyor. Her imanlının ayrı ayrı diri tapınakta yerini aldığını belirtiyor. Petrus da buna benzer şekilde diri taşlardan söz ederken binanın birbirine kenetlendiğini açıklar. Şöyledir. O sizi diri taşlar olarak ruhsal bir konutun yapımında kullansın. Böylelikle İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın beğenisini kazanan ruhsal kurbanlar sunmak üzere kutsal bir kahinler topluluğu olursunuz. 1 Petrus 2 ayet 5. Pavlos kiliseyi tanımlarken onu kurulmakta olan bir binaya benzetir. İlginç bir şeydir bu çünkü Pavlus'un günlerinde Kral Herodes'in tapınakta başlatmış olduğu inşaat daha tamamlanmamıştı. Rabbi İsa Mesih'in yeryüzünde yaşadığı günlerde tapınak 40 yıllık bir inşaat süreci içindeydi. İsa'dan sonra 70 yılında ise Romalılar tarafından bu tapınak yerle bir edildi. Yerle bir edildiği gün bile tapınak tam olarak inşa edilmemişti, bitmemişti. Kilise bugün inşaat süreci içindedir değerli dostum ama kesin olarak bildiğimiz bir şey vardır. İnşaat sona erecektir. Kilise kurulacaktır. Çünkü İsa Mesih'in kendisi kilisesini yani inanlılar topluluğunu kuracak, tamamlayacaktır. Kilise taştan bina değil, Mesih inanlıları topluluğudur. Tüm yapı uyumunu bulmuş durumda. Rab bağlılığında kutsal bir tapınağı oluşturmak üzere gelişiyor. Söz edilen kilise binası cansız taşlardan inşa edilmiyor. Yukarıda dediğim gibi kilise taştan bina değil, Mesih inanlılar topluluğudur. İşte bu yüzden kilise dediğimizde cansız taşlardan inşa edilmiyor, diri taşlardan gün be gün kurulmakta ve kutsal bir tapınak olmak üzere yükselmektedir. Bu ayetten hemen görebiliriz ki kilise daha tamamlanmadı. Aynı zamanda görüyoruz ki kilisenin yapısı diğer yapılardan farklıdır. Dediğim gibi cansız taşların birbiri üzerine yerleştirilmesiyle yükselmiyor, organik bir büyümeden söz ediliyor. Tanrı günahları içinde ölü malzemeyi alıp ona hayat veriyor, onu diriltiyor ve diri taşlardan yani senin benim gibi insanlardan, Mesih'e iman etmiş kişilerden bina yapıyor. Bir tapınak olmak üzere yükselen bina işte bu diri taşlardan oluşuyor. Süleyman peygamberin inşa ettiği tapınak kurulurken içinde çekiç sesi nasıl duyulmamışsa buna benzer şekilde kutsal ruh da sakin bir şekilde sessizce günahları içerisinde ölü olan insanı alıp ona hayat veriyor. Ve onu diri taş niteliğinde diri tapınağın bir yerine yerleştiriyor. Bakın 1. Korintoslar 12-13'te Paulus ne diyor? İster Yahudi ister Grek, ister köle ister özgür olalım. Hepimiz bir beden olmak üzere aynı ruhta vaftiz olduk ve hepimizin aynı ruhtan içmesi sağlandı. Ona kutsal tapınak denir. Neden? Çünkü kutsal ruh, Tanrı'nın ruhu onda barınmaktadır. Kutsal ruhun vaftisiyle Rab İsa Mesih'te kurtuluş bulan her imanlı, Rab'de saptanan yerine yerleştirilir. Kutsal ruh her imanlıda yaşar. Ne var ki Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa, siz benliğin değil ruhun denetimindesiniz. Ama bir kişide Mesih'in ruhu yoksa o kişi Mesih'in değil diyor Paulus Romalılar 8:9'da. Mesih'in bedeni olan kilise kutsal ruhun barındığı bir konuttur dostum. Kalıcı sonsuz bir tapınaktır. Mesih imanlıları tapınmak üzere bir araya geldiklerinde kutsal ruh orada onların içinde olduğu kadar aralarındadır da. Bu açıdan bakıldığı zaman Tanrı'nın o tapınakta olduğunu görebiliriz. Her inanlı belli bir kilise binasını terk ettikten sonra Tanrı'nın orada olduğunu varsayamayız. Evet, Tanrı her yerdedir ama bir konut olarak kiliseye baktığımız zaman kilise aslında bir bina değil, o bina içinde tapınan insanlardır. Zaten kilise dediğimizde taştan binalar değil, Mesih inanlılar topluluğudur. İmanlılar kilise binasından ayrıldıkları zaman Tanrı da onlarla birlikte oradan ayrılır. Çok kez bir kilise binası kutsal olarak görülüyor. Yani bir açıdan binayı teşkil eden taş, tahta, çimento, fayans gibi maddelere kutsaldır gözüyle bakılıyor. Ne kadar saçma bir şey değil mi? Bunlar kutsal değil. Tanrı taş bir binada ya da binanın içindeki mobilyada, dolaplarda barınamaz. Tanrı Mesih inanlılarının içinde yaşar. Daha önce de belirtmiştim. Tanrı insan eliyle yapılan binalarda konut kurmaz. Tanrı'yı insan eliyle yapılan binalara yerleştiren düşünce, kardeşim, putperestlikten kaynaklanır. Kilisenin diri taşlardan oluşarak yükselen bir tapınak niteliğinde kuruluşunda bir amaç vardır. Yeryüzünde Tanrı'nın var olduğunu göstermek ve onu yüceltmek. Mesih imanlıları kilisede bir araya geldikleri zaman bu toplantıların dünyada bir etki yaratması beklenmelidir. Herkes bilmeli ki Tanrı kendi kurduğu diri tapınakta barınmaktadır. Dünya bilmeli ki kilise toplantılarına gidecek olursa orada Rab İsa Mesih ile karşılaşacaktır. Çünkü Tanrı kendi çocuklarının dostum övgüleri içinde yaşar. Benim bu noktada sormak istediğim bir soru vardır. Acaba kilise toplantılarımıza gelen iman etmemiş birisi orada Mesih ile yüz yüze geliyor mu? Belki de kilisede Tanrı'nın kesin olarak mevcut olduğuna inanılsaydı, kilise, yani inandılar topluluğu, daha fazla insanı kendine çekecekti. Ne de olsa insanları Mesih'e çeken babadır. Bizim kilisemizde, yani inandılar topluluğumuzda onun konut kurmasına izin verdik mi?